Ayrım 13. Sayfa 104. 5. Derin dekolteli, kısa kollu, düz bir siyah elbise giyiyorum. Saçımı toplayıp boynuma turkuaz ve gümüşle dizilmiş bir kolye takıyorum. Üzerime siyah deri pardösümü alacağım. Aynadaki görüntümden hoşnunum. Çantama akşama doğru makyajımı tazelemek için ruj ve rimel koyuyorum. Eğer galeride her şey yolundaysa çıkıp çarşıda bir tur atabilirim. Beni almaya gelenler iki kişi, yaşlıca bir erkek ve genç bir kadın. Her ikisini de dün akşam görmüş gibiyim. Sürücü, Süleyman. Gözlerine koyu bir kederin gölgesi düşmüş, 40 yaşlarında çelimsiz bir adam. Kadının adı ise Meral. Genç, oldukça toplu ve durmadan konuşuyor. Bana geçtiğimiz yerlerle ilgili gereksiz ve belli bir övünç tonu taşıyan açıklamalarda bulunuyor. Bu arada Süleyman sıkılmış gibi susuyor ya da kadının aralıksız konuşması yüzünden söze girmeye fırsat bulamıyor. Ona bakarken zorunluluk ya da iyi bir yaşam umuduyla gelinmiş bu ülkede bir önceki vatandan yaşanmış belaların benzeri olmasa da daha çoğunu kabul etmeye razı olmuş bir göçmenlik bilincinin çaresiz, katlanılmış ağırlığını hissediyorum. İnsanların yaşamak durumunda oldukları toplumla ilişkileri, seslerini, davranışlarını, her şeylerini değiştiriyor ve buna uyum sağlamak deniyor. Kuşkusuz çok kullanışlı bir tanım. Beni galeriye bırakıyorlar. Resimler asılmış ve salon umduğumdan iyi düzenlenmiş. Bazı küçük değişiklikler yapıyoruz ve Ingrid'le bitki çayı içiyoruz. Ingrid, heykellerimi asi ve çarpıcı bulduğunu ama resimlerimden karamsarlık değilse de bir tür yalnızlık duygusu aldığını söylüyor. Yuvarlak, nazik bir betimleme. Bu duygunun siyahtan ve siyahın renklenmesi için seçtiğim belirsiz nesnelerin ilişkisinden ortaya çıktığını düşünüyorum ama ona bundan söz etmiyorum. Uysal olacağım. Kendimle ilgili sabahki tasarılarımdan kurtuldum. Olduğum gibi görüneceğim. Çünkü bir başkası gibi görünmek hiçbir zaman elimden gelmedi, gelmiyor. Gecikmiş öğle yemeğini Ingrid'le galeriye yakın bir yerde salata yiyip kahve içerek geçiştiriyoruz. Sonra biraz alışveriş yapmak bahanesiyle birkaç saat dışarıda kalıyorum. Kendimi avutmak, yüreğimi hafifletmek için buna gereksinmem var. Hiçbir şey düşünmemeye çalışarak vitrinlerin önünde dolaşıyorum. Cansız mankenlerin göğüsleri tuhaf bir biçimde sivri ve dik. Ölü bakışları boşluğa takılmış, sonbahar modasına katıksız bir ilgisizlikle duruyorlar kapatıldıkları alanda. Onlara şimdiye kadar hiç bu gözle bakmamıştım. Bu bakışları ödünç alabilseydim. Kısa bir süre için duruşlarını da. Masaların üstünde renkli, cicili bicili oyuncaklar, ev eşyası, seramik ve camlar. Kendime bir şal alıyorum. El dokuması, ham yünden. Siyah, kış için çok güzel bir şal. Galeriye döndüğümde akşam çoktan bastırmış. Tuvalete gidip makyajımı tazeliyorum. Salon dolu, epey gelen var ve kalabalık giderek artıyor. Kurallara uyuyorum. Benimle konuşmak isteyenlerle yeterince konuşuyor, karşımdakilerin ağız hareketlerine bakıyorum. Sanata gönül vermiş kadınlarla fotoğraf çektiriyorum. Ingrid, sanat koruyucusu birkaç zengin müşteriye heykellerin önünde dil döküyor ve onları benimle tanıştırmak için arada bir yanıma sürüklüyor. Aynı yerde duruyorum. Kapıyı görebiliyorum buradan. Bir sürü el sıkıyorum, kutlamaları kabul ediyorum. Ama gözüm kapıda. Sina'yı bekliyorum. Görünmüyor. Sonra fark ediyorum ki ben görmeden çoktan gelmiş. Yine başımdaki kalabalıktan uzak durmayı yeğlemiş olmalı. Bakıyorum, az ötemdeki bir grupla hararetli bir sohbete dalmış. Bir bardak şarapla yakaladığım neşeye gölge düşüren tek şey onunla ilgili duygularımın başarısızlığa mahkum oluşu. Gözüme o kadar ulaşılmaz görünüyor ki yola çıkmadan yolun uzunluğundan yoruluyorum. Yanında oldukça genç, kendisinden daha uzun ve iri bir kadın var. Tipinden Alman olduğu anlaşılıyor. Arkadaşı, sevgilisi belki de. Özel alanı. Evine girmekle bu alana girmiş olmadım ki. Belki de dün gece gidip onunla buluştu. Ama hayır, öyle olsa eve erken dönmezdi, onda kalırdı. Acaba neden evde benimle kalıyor? Evini bana bırakıp yanında kalabileceği bir sevgilisi yok mu? Ne kadar uzak ve yabancıyız. Onun burada benim bilmediğim bir yaşamı, çevresi, sevdiği insanlar var. çalışkan, başarılı, paylaşımcı, sempatik bir adam olduğu için onu sevenler var. İçimde bir kıskançlık ve düş kırıklığı acısı kımıldıyor yine. Dün onu ilk gördüğüm andaki heyecanı duyuyorum ve ruhtan bedene tatsız bir nedensel dizge oluşturuyorum kafamda. Kendine duyduğum zaafı gizleyemedim. Sezdi ve buraya sevgilisini getirip bana göstermek istedi. Ben bu işin dışındayım, sen tek başınasın demek için. Ama kız güzel değil. Yüzüne göre çok iri bir çenesi ve incecik dudakları var. 40 yaşına vardığında bir koca karı gibi görünebilir. Üstelik o zaman şu kocaman kıç da bir balyaya dönüşecek. Onun bu kadar güzel birinin bu kadınla ne işi var? Sevgili çocuğum, seni hiç hak etmiyor bu kadın diye düşünüyorum. Belki kültürlü, yetenekli, üstelik iyi seks yapan biridir ama ne olursa olsun hak etmiyor. Yapıtlarınızı çok beğendim gerçekten. Kutlarım. Bir şey soracağım. Şu teşekkürler. Ben mermer yontuları daha çok sevdim. Yani bence olabilir. Onu gözümde çok yüceltmiş de olabilirim. Nasıl bir adam olduğunu hiç bilmiyorum. Bir tansık, yalnızca benim çağırabileceğim bir hayaldir belki. Beynin, hatta haluğun boşalmış yerlerine kopyaladığım bir hayalet. Evet, çünkü bu bir erkeğin olabileceği en iyi şey aslında. Bir görüntü, bir hayal. Sabahki aşka düşme duygumu, öğleden sonraki aldırmazlığımı arıyorum. Bu ne şaşkınlık. Nerede unuttum onları? Bu Bay Brent, eleştirmen. Tanıştırayım, Bayan Gözen. Çakılmış gibi aynı yerde durmuş Ingrid'e ve 3. sınıf sanat yazarının deneyimli gözlerine bakıyorum. Gülümsemeyi, elimi uzatmayı akıl ediyorum. Adamın gözlerinden zamanını boşa harcamış olmanın yapay kibri akıyor. Memnun oldum, diyorum güçlükle. Bir yazı yazacağını söylüyor. Umurumda değil. Yeniden Sina'ya bakıyorum. Beni görüyor. Düşündüklerimi sezmiş gibi hafif bir alayla gülümsüyor ve sözünü aceleyle toparlayıp kalabalığı yararak yanıma gelmeye çalışıyor. Sevgilisi sandığım kadın da şişman bir adamın koluna asılmış şimdi. Tabloların önünü kapatmaya gidiyorlardı birlikte. Rahat bir soluk alarak arkalarından bakıyorum. Sanatçımız nasıl? Seninle ilgilenemediğim için özür dilerim. Bütün gün doluydum. Sorun yok değil mi? İşte buradayım. Sanat, saygınlık paçalarımdan akıyor, diyorum. Çok kalabalık. Bu kadar şenlikli bir açılış beklemiyorduk. Onun ilgisinin merkezi ben değilim. Dernek etkinliğinin nesnesiyim yalnızca. Kendine yönelik bir ilgi bu. Ama bilmiyor ki ben ona hiçbir zaman elde edemeyeceği bir şeyi verebilirim. Nasıl göründüğünü, neye benzediğini söyleyebilirim. Ne yaptın bugün? Sabah koruda yürüdüm ve düşündüm. İnsan yalnızken daha açık düşünebiliyor. Biliyorum. Neyi biliyor? Bir haftaya kalmadan savuşturacağım gizli bir nöbet geçirmekte olduğumu mu? Yok canım. Yüreğim hızla atıyor. Gözlerimi bakışlarından kaçırıyorum. Rahatla, gevşe biraz Ulya. Şarap ister misin? İyi olur. Çok mu gergin görünüyorum? Bu akşam çok hoşsun ama fazla tedirginsin. Senden de hiçbir şey saklanmıyor. Gülüyorum. Ama o çok ciddi. Duygularını saklayabilecek bir yüzün yok Ulya, diyor sıcak, pürüzsüz bir sesle. Sergin çok beğenildi ve kimse seni yargılamayacak. Demek sergi için heyecanlandığımı sanıyor. Eh, böylesi daha iyi. Büfeden 2 bardak şarap alıp geliyor. Siyah pantolon ve tweed ceket giymiş. Ayağında güzel ayakkabılar var. Bakımlı. Gülüşü hep o yaramaz gülüş. Bardağını kaldırıyor. Senin ve güzel eserlerin için. Sesimin tatlı, şakacı çıkmasını istiyorum ama başaramıyorum. Teşekkürler. Eve gidince sana yemek yaparım, tamam mı? Yalnız o 3 günlük bulaşığı sen yıkayacaksın. Bugün yıkarsın diye düşünmüştüm. Yıkamadın demek. Hayır. Ne yemek istiyorsun? Yarın akşam düşünürüz. Birazdan topluca yemeğe gideceğiz. Kalabalık yemekleri sevmem. Ben gelmesem olmaz mı? Olmaz. Yemek senin onuruna. En çok 8-10 kişi olacağız zaten. Liman yakınlarında duvarları taş örme eski bir binanın alt katında bulunan restoran, pub karışımı bir yere gidiyoruz. Gelenlerin çoğu kendi çaplarında sanatla uğraşan Türkler ve hepsi Hamburg'da yaşıyorlar. 2 kadın ressam, birkaç oyuncu ve bir şair, bir yazar. Bazıları benim yaşımda, kimisi daha genç. Sina tam karşımda oturuyor. Kendi ortamında benimle olduğu zamankinden çok daha canlı, esprili, uyanık ve baştan çıkarıcı. Onu izlemekten kendimi alamıyorum ve sık sık karşılaşıyor bakışlarımız. Kısacık ve kazayla. Yeterince uyanık olduğum halde kendimi bir kez daha, çoktandır yabancısı olduğum yumuşacık bir mutlulukla dopdolu hissediyorum. Rahatsızlık veren, yakıcı, adı olmayan ve tanımlanmak isteyen bir coşkuyla. Eskiden iyi bildiğim ve sonra unuttuğum bir kederle. İnanmazlıkla burukluk, acıyla sevinç karışımı bir eksiklikle. Yoksunluk değil henüz ama benzer bir özlemle. Bitkilerin çoğalma arzusu ve gecenin ayaklanmış duyularıyla. Cezaya çarptırılmış olmakla gökyüzüne yükselmek arasında bir yerde. Bu anın, mekanın çok dışında. Oysa görüntüler net. Belirsizlik içeren bir şimdiki zamandayım. Tabağındaki salata yapraklarıyla dalgınca oynayan Sina'ya bakıyorum ve bu ruh hali içinde konuşan bir adam, kendisini dinleyen herhangi biriyle uyuşabilir diye düşünüyorum. Ötekilerin neler söylediklerini ise duyuyor, hatta cevap yetiştiriyor, sonra hemen unutuyorum. Çünkü Sina'nın bana olan yaklaşımının ve bakışlarının bende gözle görülür bir ilerleme başlattığının farkındayım. Bir çocuk ya da yeni aşık olmuş biri gibi gereksiz yere gülerken yakalıyorum kendimi sık sık. Bir gün bu geceyi hatırlamak çok hoş olacak diye geçiriyorum içimden. O gece bende bir şey vardı. Başka bir genişlik, uzak, çok uzak bir yere gidebilecek ve geri dönebilecek gücü buluyordum kendimde diye düşüneceğim. İnsanların hayat hikayesi onları açıklamakta yetersiz kalabilir, diyor Sina. Bir hayatın ilginç oluşu ya da olmayışı neler yaşadığınla pek az ilgilidir. Önemli olan nasıl, ne düzeyde yaşadığın. Doğru, diyor yazar. Yazma konusunda da aynı şey geçerlidir. Olaylar zincirini aktarmanın hiçbir önemi yoktur. Ama insanlar büyük serüvenler içeren hayat hikayelerine bayılıyorlar, diyor şair. Herkes değil, bu dediğin sıradan insanlar için geçerlidir Hikmet. Önemli olan yazılanların şu ya da bu biçimde okuyana ulaşması, diyor sarışın, orta yaşlı bir kadın. Çok fazla içiyor. Bazı kitaplardan hiçbir şey anlamıyorum. Sanki anlaşılmasın diye öyle yazılmışlar. Anlayamamak ya da anlayabilmek. Karanlık yanları görmek ve aşamamak. Aşmak ama iletememek. Dilin henüz yitirmediği direniş. Çok az sözcükle çok şey ifade edilebilir, diyor Sina bana bakarak. Bu göstermekten çok duyumsatmakla ilgili bir şey. Sofradakilerin olağan, günlük yaşamın dışında bir hava soluduklarını, büyük bir hoşnutluk içinde olduklarını fark ediyorum. Pek sık bir araya gelmiyor olmalılar. Yanımda oturan kadın genç yaşta dul kalmış ve oğlunu tek başına yetiştirmeyi başarmış. Ama bu hikaye böyle özetlendiğinde kimse için ilginç değil. Oysa arada bir kadının yüzüne çöken dalgınlık ve hüzün, saklanmaya çalışılan bir dağılmışlığı ele veriyor. Duru yeşil gözlü, hoş ve heyecanlı bu kadının küçük, pembe, acıklı bir biçimde yarı aralık duran ağzına bakıyorum ve neler yaşamış olduğunu merak ediyorum o an. Ya ötekiler? Şu Stalin'e benzeyen şair, şu ufak tefek kadın oyuncu, keçi sakallı yazar, nasıl savrulmuşlar buralara? Kendi iç çekişimi duyuyorum ve yeniden Sina'ya bakıyorum. Göz göze geliyoruz. Şu ana kadar beni nezaket ve sevecenlik kurtardı. Şimdi ne olacak? Bu ışıkta olduğumdan genç, her türlü uçarılığa, saçmalığa yatkın görünüyor olmalıyım. Bu yüzden de büsbütün gülünç ve ürkütücü. Genç adamın bende uyandırdığı kaçış ve uzaklaşma hissi yeniden üstüme çullanıyor. Eve dönüş yolunda bana yemekte birlikte olduğumuz insanlardan söz ediyor. Neşesi yerinde, beni güldürüyor. Arabanın içine sızan kent ışıklarında yüzünü belli belirsiz görüyorum. Bana döndüğü kısacık anlarda yalnızca gözleri var ve olanca parlaklıklarıyla içime doluyorlar. Sonra karanlığın içindeki yüzü sabah uyandığımda olduğu gibi beynin yüzüyle iç içe geçmiş görünüyor bana bir an yine. Yıldırım çarpmış gibi sarsılıyorum. Geldiğimizden beri acelesi varmış gibi hızla oradan oraya seyirterek dolaşıyor evin içinde. Vakit geç ve yeterince içtiğimiz halde sehpanın üstüne iki kadeh ve bir şarap şişesi bırakıyor. Üstünü değiştirmiş, bir blue jean ve kareli gömlek giymiş. Müziği hafifçe açıyor. Özgün, yatıştırıcı, biraz da hüzünlü o kadın sesi aynı halk türkülerini söylüyor. Yere, sehpanın başına dizleri üzerine oturuyor ve Türkiye yavaşça eşlik ederek şarap şişesini açıyor. Farklı, rahat ve sevimli. Bende pek olmayan sınırları aşma, kendini tüm varlığıyla olduğu gibi ifade edebilme yeteneği çarpıcı. Karanlık, kuytu köşeler yok ruhunda. Kağıt gibi beyaz. Kanepenin ucuna ilişmiş oturuyorum. Gidip yatsam iyi olacak ama ondan ayrılmak istemiyorum. Böyle dizlerinin üzerinde oturmak seni yormuyor mu diye soruyorum. Hayır, akşamlar hep böyle otururum. Çok rahat ediyorum. Şarap istersin değil mi? Hayır, yeterince içtim. Peki, belki sonra fikrini değiştirirsin. Geç mi yatıyorsun diye soruyorum. Genellikle geceyi severim. Zor uyuyan biriyim. Uykum düzensiz. Bu seni yoruyor olmalı. Yıllardır böyleyim. Alıştım artık. Sen yatmak istediğin zaman odana çıkarsın, olur mu? Bir çocuk gülücüğü yolluyor bana ama nedense hafif bir acı var bu gülüşte. Tamam, birazdan seni kendi haline bırakırım. Yalnızlığı seviyorsun sanırım. Yok, pek sevmem. Burada oluşundan mutluyum. Tuhaf bir duygu, diyor bir an duraksadıktan sonra ve hafif bir dalgınlıkla. Sanki seninle çok uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi geliyor bana. Böyle şeylere inanır mısın diye soruyorum, üstüne varmak isteyerek. Bu tür duygulara güvenirim ya da güvenmek gerektiğini düşünürüm. Soyut belki ama bir yaprağın herhangi bir bitki değil de türüne özgü bir yaprak olduğunu net bir biçimde bilinçle fark ettiğin bir an vardır hani. Bir uyanma anı. O an, o yaprak da yaprak olduğunu biliyormuş gibi gelir sana. Çok karıştırdım. Yani bilmek, sezmekle ilgili bir şey bu, anlıyor musun? O kadar çocuksu, naif ve incelikli ki içimi mutluluğun imkansız hüznü dolduruyor. Ben de böyle hissettim, diyorum. Tanımlanması zor bir şey. Telefon çalıyor. Kalkıp telefona gidiyor ama etajerin üstündekine değil. Özür dileyerek merdiveni gösteriyor. Sen rahatsız olma. Yukarı çıkıyor, üst kattan konuşmak için. Saate bakıyorum, 24'e geliyor. Bu saatte ancak çok yakın birinin arayabileceğini, bunun özel bir konuşma olacağını anlıyorum. Sakin olmalıyım. Olgun kadınların kıskançlıklarını kendi çıkınlarında saklı tutmaları gerekir. Kapılmak sözcüğü yankılanıyor içimde. Şu an içinde kaybolduğum boyut, kocaman bir ahmağım ben. En sonunda baş başa kaldığımız ve utangaçlığın yenilip, aramızdaki mesafenin aşılması için gerekli ve uygun olan bu saatte, tam konuya girmişken telefonla bölündük. Şimdi yeniden uzaklaşacağız. İpin ucunu kaçıracağız. Bir daha o noktaya gelebilmek için zaman ve bir yığın gereksiz söz etmemiz gerekecek. Peki ama acelem ne? Niçin, neye sabırsızlanıyorum ki?